Ayrım 21. İnsanlığı kemiren ihanet, dincilik, zulümleriyle dini kirletenlerin tarihi. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 333. 5. Bölüm. Haçlı Seferleri Dinciliği. Haçlı Seferleri denince. Tarihe Haçlı Seferleri diye geçen bu dinci savaşlar 1096 yılında başladı ve genel kabule göre 1291 yılında son kalıntıları olan Latin Hristiyanların Akka'dan çıkarılmalarıyla son buldu. Yaklaşık 200 yıllık bir dincilik saldırı ve dehşeti. Saldırı ve dehşet, sonraki zamanlarda yeni şartlara uygun olarak geliştirilen yeni strateji ve siyasetlerle yürüdü gitti ve bugün de yürüyüp gitmektedir. Bir tarih terimi olarak Haçlı Seferleri, Türkleri Anadolu'dan söküp atmak amacıyla düzenlenip, kitleleri kandırmak için de suratına bir din maskesi geçirilmiş istila, talan ve cinayet amaçlı 9 askeri seferin adıdır. Bu büyük seferleri diğer küçük seferlerden ayıran özellik, tüm Hristiyan dünyanın veya bu dünyanın büyük kısmının katılımıyla gerçekleştirilmiş olmalarıdır. Haçlı Seferlerinin 3 amacı vardı. 1. 1071 Malazgirt Savaşı ile Anadolu'ya iyiden iyiye yerleşen Türkleri bu topraklardan sürüp çıkartmak. 2. Malazgirt Savaşı münasebetiyle artık gücünü ve güvenilirliğini yitirmeye başlayan Bizans'a Doğu Kilisesi'ne gerekli dersi vermek. 3. Müslüman Doğu'da dikkat çeken servet ve kültür imkanlarını bir biçimde Batı'ya aktarmak. Bu seferlerde din Allah ile aldatma aracı olarak kullanıldı. Seferlere kutsal toprakları ve Türklerin zulmü altında inim inim inleyen din kardeşleri kurtarma diye bir dincilik bahanesi bulundu. Kutsal toprakları kurtarmak sloganı bu seferlerin hedefini açıklamaktan ziyade peçelemek maksadıyla kullanılmıştır. Demirkent Haçlı Seferleri 1. Kutsal topraklardan özellikle Kudüs kastediliyordu. Esas maksat ise doğuda biriken muazzam servete el koymakla 1071 yılında Malazgirt Savaşı ile Anadolu'ya iyiden iyiye yerleşmiş bulunan Türk egemenliğini kırarak Türkleri bu topraklardan çıkarmaktı. Bir tarihçi, Malazgirt Bizans tarihinin kesin felaketiydi. Stephen Runciman, Haçlı Seferleri 1'e 50 diyor. Batı bu felaketin açtığı yaraları sarmak ve açacağı yeni felaketlere engel olmak istiyordu. Açacağı seferlerde halkları peşine takmak için tarih boyunca yapıldığı gibi dinciliği devreye soktu. Haçlı seferlerinin saldırı hedefi Müslümanlığın birinci hatta tek temsilcisi saydıkları Türk gücüydü. İsimlendirirsek genel anlamda Selçuklular, özel olarak da Anadolu Selçuklu devletleri ve halklarıydı. Bu devletlerin hüküm sürdükleri coğrafyalarsa, Haçlıların saldırdıkları ve zapt etmek istedikleri toprakların listesini verecektir. Anadolu, Suriye, Mısır, Filistin ve kısmen Ürdün ve Irak. İlk Haçlı seferlerinin başladığı tarihle bittiği tarih arasında hüküm sürmüş Selçuklu sultanlarının isimlerini ve tahta çıkış tarihlerini burada hatırlamakta yarar vardır. Anadolu Selçuklu hükümdarları ve tahta çıkışları. Kılıç Arslan 1, 1092, Melik Şah 1110, Mesut 1, 1116, Kılıç Arslan 2, 1155, Keyhüsrev 1, 1192, Süleyman Şah 2, 1196, Kılıç Arslan 3, 1204, Keyhüsrev 1, 2. İktidarı 1205, Keykavus 1, 1211, Keykubat 1, 1220, Keyhüsrev 2, 1237, Keykavus 2, 1246, Keykubat 2, 1249, Kılıç Arslan 4, 1262, Keyhüsrev 3, 1266, Mesut 2, 1284, Keykubat 3, 1298, Mesut 2, 2. İktidarı 1308. Suriye Selçuklu hükümdarları, Halep Melikleri ve Hükümdar Oluş Tarihleri: Rıdvan 1095, Alparslan el-Ahraz 1113, Sultan Şah 1117. Dimeşk Selçuklu Melikleri: Dukak 1095, Tutuş 2 1104, Ertaş 1104. Irak Selçuklu Hükümdarları: Mahmut 1118, Davud 1131, Tuğrul 1, 1132, Mesut 1134, Melikşah 3 1152, Muhammed 2 1153, Süleyman Şah 1159, Arslan Şah 1161, Tuğrul 2 1194. Haçlıların İslam'a saldırılarının püskürtülmesi için mücadele eden başka Müslüman Türk hükümdarlar da vardır. Menşeleri itibariyle Kıpçak Türklerinden olan Memlük hükümdarları Baybars 1 ölüm 1277, Kalavun ölüm 1290, oğlu El-Melikül Eşref ölüm 1293. İlk dönemin son Haçlı saldırısını Nibolu'da püskürten Osmanlı hükümdarı Yıldırım Beyazıt ölüm 1402. Nasıl başlayıp nasıl geliştiler? Papa II. Urban ölüm 1099. Bizans İmparatoru 1. Alexios Komnenos'la anlaşarak ilk Haçlı seferini 1095 yılının 18 ila 28 Kasım günlerinde toplanan Clermont Konsili'nde yaptığı konuşmada kutsal toprakları ve Türklerin zulmü altında inleyen dindaşlarını kurtarmak için İsa aşkına ilan etti ve ekledi. Bu seferlere katılarak din kardeşlerinizin ve İsa Efendimizin intikamını da almış olacaksınız. Urbain, bu dincilik hezeyanlarıyla da yetinmedi. Konsil üyelerine ve kendisini vecd içinde dinleyen halka bu seferlere katılacak olanların bütün yolculuklarının haç sayılacağını ve bütün günahlarından kurtulacaklarını Tanrı adına vaat etti. Papa ayrıca Hristiyan halkların kin ve düşmanlıklarını da kaşıyarak onları korkunç bir intikam sadizminin içine itti. Halklara şu yalanı söyledi. Türkler Kudüs'teki dindaşlarınızı işkenceler altında inim inim inletmekteler. Oradaki Hazreti İsa'nın göğe yükseldiği kabir üzerine inşa edilen Kamame Kilisesi ve kilisenin altındaki kutsal kabir Türklerin egemenlik ve hakaretleri altındadır. İsa'nın ruhunu müezzip eden ve zulmün kaldırılması bizim iman borcumuzdur. İşte 200 yılı aşkın bir süre oluk oluk insan kanı akmasına yol açan dincilik seferlerinin hareket noktası da bu yalanlardı. Bu yalanlarla Kudüs'e girdiler ama iddialarındaki kötülükleri hem de bin misliyle kendileri yaptılar. Biraz ileride ayrıntılarıyla göreceğiz. Fransız asıllı Papa II. Urbain'in bu çağrısı Almanya, Fransa, İtalya gibi büyük ülkeler yanında İskoçya, Danimarka, İspanya gibi küçük ülkelerde de yankılar buldu. Herkes elinde avucunda ne varsa satarak yol parası tedarik edip bu kutsal seferin ruhsal bereketinden yararlanmak istiyordu. Keşişler, vaizler, sofular, kısacası dincilik zihniyetinin öncü kuvvetlerinin tümü seferlerin bir an önce başlaması için yollara düştü. Bu dinci propagandacıların en ünlüsü ilk Haçlı seferinde kumandan olarak da görev yapmış bulunan Fransız rahip Pierre Lhermitte olmuştur. Papa'nın zehirli ve sihirli tahrikleri, başta şövalyeler olmak üzere macera arayanlarla, dincilik hırsıyla kan dökme fırsatı kollayanlardan başlayarak bütün Hristiyan kitleleri sardı. Yolculuk sert şartlar içinde ve güç geçecekti. Deccal'ın ordularıyla baş edilmesi lazımdı fakat hedef altın ve pırıl pırıl Kudüs'tü. Steven Runciman, Haçlı Seferleri 1'e 90. İlk ordu, Pierre Lhermitte adlı keşiş komutasında 1 Ağustos 1096'da İstanbul önlerine ulaştı. Bu keşiş sadece Haçlılar tarihinin değil, tüm dincilik tarihinin de en ibret verici tiplerinden biridir. Haçlı seferlerinin çağdaş tarihçisi Runciman onu şöyle anlatıyor. Çağdaşları onu Küçük Pierre diye tanırlardı. Küçük ve kısa bacaklı, koyu esmer renkli bir adamdı. Yüzü üzerine bindiği ve halk tarafından hemen hemen kendisi kadar hürmet gören eşeğinin suratına şaşılacak kadar benziyordu. Bu surat uzun ve etsizdi. Yalın ayaktı ve elbiseleri pislik içinde yüzerdi. Ne ekmek ne de et yerdi. Bol bol şarap içerdi. Aşağılık görünüşüne mukabil kendisinde insanların ruhlarını harekete geçiren bir kudret vardı. Ne söyler ve yaparsa yarı ilahi gibi görünürdü. Steven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi 1'e 89. Eğer Haçlılar Kudüs'e varmak istiyorlardıysa, Anadolu içinden buraya giden yolların temizlenmesi, açılması gerekirdi. Türklerin Anadolu'dan atılması da Bizans siyasetinin esas hedefiydi. İlk hedef Selçuklu başşehri İznik'ti. Runciman, adı geçen eser 135. Anadolu yakasında ilerlemelerini sürdüren Haçlılar, 6 Ağustos günü Anadolu Selçuklu topraklarına girip başkent İznik önlerine sokuldular. Haçlı ordular birbirini izledi. 1096 sonbaharında Haçlı ordular ard arda İstanbul'a ulaşıyordu. İstanbul'a ulaşan ordular, Selçuklu başkenti İzni'yi kuşatmak üzere hazırlık yapmakta olan ana orduya katılmak için peyderpey Anadolu'ya geçiyordu. Bu katılma ve birleşme 3 Haziran 1097'de tamamlandı. Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan ölüm 1107, o sırada Malatya'yı fethetmek için doğudaydı. Haçlı orduların İznik önlerine yığıldığını haber alınca hemen ordusuyla Haçlılar üzerine yürüdü. Ne var ki İznik'i kuşatmış olan güçlü orduyu aşarak kente giremedi. Verdiği savaşın ardından geri çekilmek zorunda kaldı. İznik kenti 19 Haziran 1097'de Bizans İmparatorluğu'na teslim oldu. Selçuklu Sultanı 1. Kılıç Arslan bu tarihten itibaren devletin başkentini Konya'ya taşımıştır. Haçlılar Akşehir, Konya, Ereğli yolunu izleyerek Maraş üzerinden 20 Ekim 1097'de Antakya'ya ulaştılar. Antakya çok güçlü bir direniş gösterdi. Haçlılar ümidi kesip çekilmek üzereyken İslam'a girdiğini ilan edip Firuz adını almış bulunan bir Ermeni kumandan Haçlılarla anlaşarak kenti içeriden teslim etme hıyanetini gösterdi. Haçlılar böylece 3 Haziran 1098'de Antakya'yı ellerine geçirdiler. Müslüman halk kılıçtan geçirilip kent yağmalandı. Büyük Haçlı ordunun bir kısmı Ereğli'de ana ordudan ayrılıp Gülek Boğazı'ndan Çukurova'ya inip Adana, Tarsus ve Misis kentlerini Türklerden aldı. Bu sırada Urfa'daki Ermeniler Haçlılarla temas kurarak Türklere karşı kendilerine yardım edilmesini istediler. Bunun üzerine Haçlı kumandan Bodin de Bolon, Urfa'ya yürüyüp 10 Mart 1098'de Urfa'da ilk Haçlı seferi olan Urfa kontluğunu ilan etti. Kısa sürede civar kentleri de fethederek kontluğun topraklarını genişletti. Haçlılar yürüyüşlerini bu kez Beyrut civarında konuşlanan Fatimi devleti topraklarına çevirdiler. Esas hedef o sırada Fatimi idaresinde bulunan Kudüs'ü ele geçirmekti. Haçlılar 7 Haziran 1099'da Kudüs'ü kuşattılar. Diğer ülke ve bölgelerden gelen yardımlar da ulaşınca 15 Temmuz günü kente girdiler. Bu girişin ardından yaşanan Müslüman ve Musevi katliamı Haçlı tarihçileri bile dehşete düşürmüştür. Bütün Müslüman ve Musevi halk katledildi. Müslümanlara yardım ettikleri gerekçesiyle hain ilan edilen Museviler ise sadece öldürülmedi, sığındıkları sinagoglarda toplu halde yakıldı. Kudüs'te bir Kudüs krallığı kuran istilacı kumandan 1. Bodin, civar kentleri de zapt ederek bu krallığın topraklarını büyüttü. Ünlü Templier Şövalye tarikatı de bu sıralarda kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Haçlıların 1101'de başlattıkları akınlar da Anadolu içlerine oldu. Bu yılın 23 Haziran'ında Ankara'ya ulaşan Haçlılar yürüyüşlerini sürdürerek 2 Temmuz günü Çankırı'ya girdiler. 1. Kılıç Arslan muazzam Haçlı ordusuyla bir meydan savaşına girişmenin tehlikeli olacağını fark etmişti. Haçlı ordusunun yolu üzerindeki yiyecek ve suları kullanılmaz duruma getirerek ve bazı taciz saldırıları yaparak uygun bir zaman kolluyordu. Nihayet 5 Ağustos günü Merzifon civarında bir ovada Haçlı ordusuyla Selçuklu ordusu bir meydan savaşına tutuştu. Haçlıların büyük bir kısmı kılıçtan geçirildi, bir kısmı ise kaçtı. Selçuklu ordusu takibini sürdürerek kaçan Haçlıların önemli bir kısmını da katletti. 1. Kılıç Arslan bu zaferle gücünü yeniden toplamış, moral kazanmıştı. Haçlılar ise yenilginin hıncıyla yeni ve daha güçlü bir orduyu Anadolu'ya sokarak Konya istikametinde yürümeye başladılar. Kılıç Arslan hemen bu yeni orduyu takibe aldı. Konya yakınlarında kıstırılan Haçlı ordusuyla yapılan savaş Haçlıların perişanlığıyla sonuçlandı. Kılıç Arslan, 3. bir Haçlı takviye ordusunun yolda olduğunu öğrendi. Hemen harekete geçerek Haçlı orduyu Akgöl Ovası'nda sıkıştırıp imha etti. 1. Kılıç Arslan'ın bu üst üste gelen zaferleri Haçlıların Kudüs Krallığı güçlendirmek amacıyla çevre toprakları açıkları bu savaşları sonuçsuz bırakmış, Türklerin Anadolu'daki varlıklarının aşılmazlığını kabul ettirmişti. Haçlı seferlerini başlatan davetin sahibi Papa II. Urbay'ın ölünce onun yerine geçen Papa II. Paşalis, ölüm 1118, 1. Haçlı seferine ilişkin daveti yeniledi, Haçlı ruhunu bir kez daha coşturdu. 2. Büyük Haçlı Seferi 1147-1148'de bir dincilik öncüsünün Papa III. Eugenius'un çaresiyle başladı. 1145 yılında başlatılan bu seferde en büyük rolü Fransızlar ve Almanlar üstlendi. Bu Haçlı akınına Anadolu'da karşı koyan Müslüman Önder Selçuklu Sultanı 1. Mesut oldu. Haçlılar bu seferle Suriye, Mısır, Lübnan topraklarını zorladılar. Bu topraklarda Haçlıları durdurup yenilgiye uğratan Müslüman devlet adamı kumandanlarsa Nurettin Zengi, ölüm 1074, onun kumandanlarından Şirkuh el Mansur, ölüm 1169 ve yeğeni ünlü kumandan Selahaddin Eyyubi, ölüm 589-1193 oldu. Bu dönemde Anadolu topraklarında yeni Haçlı akınlarına karşı zaferler kazanan devlet adamı Sultan ise 2. Kılıç Arslan, ölüm 1192 idi. Haçlı saldırılarına karşı durarak bu zalim dincilik akınının Müslümanları yok etmesini engelleyen kumandanların 3 tanesi destani kişiliklerdir. 1. Kılıç Arslan, 2. Kılıç Arslan ve Selahaddin Eyyubi. Tarihin örnek dindarlarından biri ve dahi bir kumandan olan Selahaddin Eyyubi, Selçuklu Türklerinin yetiştirdiği ve onların himaye ve hizmetinde çalışan Kürt asıllı bir devlet adamıydı. Tikrit ve Dimeşk'te Selçuklu valilikleri yapmış olan Necmuddin Eyyub'un oğlu olarak Tikrit'te doğdu. Babasına sağlanmış olan imkanlar sayesinde şehzadeler gibi büyüdü, iyi bir eğitim aldı. İyi bir asker olarak yetiştirildi. Necmuddin daha sonra yine bir Selçuklu atabeyi olan İmaduddin Zengi'nin daveti üzerine aşiretiyle birlikte Musul'a gidip Zengi'nin hizmetine girdi. İmaduddin Zengi, Büyük Selçuklu hükümdarı Muhammed Tapar'ın oğluna atabey tayin edip hizmetine aldığı ünlü Musul Bey'idir. Selahaddin, Haçlı seferlerinde İslam'ın ve Müslümanların hak ve hakimiyetlerini koruyan ve bu seferlerde Müslümanların yüz akı olarak tarihe geçmiş bulunan muhteşem devlet adamı ve askerdir. Kudüs Haçlı Krallığı onun askeri darbeleriyle yıkıldı demek abartma olmaz. Bu nitelikleriyle olduğu kadar insani nitelikleriyle de efsaneleşen Selahaddin, bütün Müslümanların onur ve gurur vesilesi önderlerden biridir. İslam tarihinde Hadimul Harameyn, Mekke ve Medine'nin hizmetkarı ünvanını ilk alan zat da odur. Kudüs'ün işgali veya dindarlık ile dinciliğin kesişme noktası. Kudüs, Müslümanların eline Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında 17-638 yılında geçti. Daha sonra Haçlılar tarafından istila edildi. Müslümanların eline ikinci kez geçişi ise Selahaddin Eyyubi tarafından sağlandı. Kudüs'ün yaşadığı bu üç işgalin tarafsız bir gözle değerlendirilmesi, bize dindarlık ve dincilik arasını ayırmamıza yarayacak hassas vicdan barometresini verecektir. Hazreti Ömer, 638'de fethettiği Kudüs'e girdiğinde ilk iş olarak patriğe Hristiyanların mal ve can güvenliklerinin teminat altında olduğunu söylemişti. Hristiyanlar için kutsal olan yerleri de gezen Ömer, kutsal mezar kilisesinde önüne bir seccade serilip namaz kılması istendiğinde şu eşi görülmemiş cevabı vermişti. Hristiyanlara saygısızlık anlamına gelecek bir şey yapmak istemem. Ayrıca Müslümanlar halifelerinin namaz kıldığı yeri hemen Müslüman toprağı ilan edip üstünde ne varsa boşaltırlar. Böyle bir şeye de yol açmak istemem. Ömer bunun arkasından sanki kenti Hristiyanlarla birlikte fethetmiş gibi Hristiyanların can, mal, ibadet güvenliklerini garantileyen bir anlaşmayı Kudüs Patriği Sofironos'la hemen imzalamıştır. Daha doğrusu Hristiyanlara şefkat ve hoşgörüsünü böyle bir lütufnameyi imzalayarak göstermiştir. Stephen Ronchiman, Haçlı Seferler Tarihi 1-3. Hazreti Ömer, Kur'an mümini dindarın yapması gerekeni yapmıştır. 15 Temmuz 1099 günü Kudüs'ü işgal eden Haçlılar, kentteki bütün Musevileri yakmış, bütün Müslümanları katletmişti. Kenti teslim ettiği için çıkıp gitmesine izin verilen vali ile birkaç yardımcısı dışında tek canlı insan bırakılmamıştır. Müslümanlar caddelerde ve ellerinde tek tek kılıçtan geçirilmiş, Museviler ise sinagoglarında toplandıktan sonra diri diri yakılmışlardır. İslam Türk tarihinin onur ve anıt kumandanlarından Selahaddin, Kudüs Krallık ordusunu 4 Temmuz 1187 günü Taberiye yakınlarındaki Hittin Ovası'nda zorlu savaşta yok ettikten 20 bin civarında ölü, 50 bin civarında esir, sonra 2 Ekim 1187'de bir Miraç gecesi Kudüs'e girip kenti yeniden kelime-i şehadetin egemenliğine kazandırdı. Muzaffer kumandanın kente girişinden sonra yaşananlar, tarihin yüz akı olarak kayda geçirmesi gereken dindarlık örneklerinden biridir. Selahaddin, Kudüs'e girdiğinde harpte Müslümanlar aleyhine taraf olmuş kişilerin bile küçük rakamlı fidyeler karşılığında serbest bırakılmasına izin verdi. Erkek başına 10, kadın başına 5, çocuk başına 12 dinar gibi sembolik rakamlar alındı. Daha da ilginci, Kudüs Patriği de diğer erkekler gibi 10 dinar ödeyerek kurtuldu ama şehri terk ederken arabalar dolusu değerli mallarını da beraberinde götürdü. Böyle bir hoşgörü, böyle bir rahatlık harpler ve istilalar tarihinde görülemez. Halktan birçoğu ise hiçbir karşılık alınmadan serbest bırakıldı. Kudüs'e girmelerine izin verilmeyen Musevilerin kente girip yerleşmelerine izin verildi. Ortodoks ve Yakubi Hristiyanlar kendi tercihleriyle şehirde kaldılar. Halk bu muzaffer kumandanın Kudüs'ü fethetmesinden adeta mutluluk duymuştu. Çünkü onlara son derece lütufkar ve müşfik davrandı. Galipler gayet adil ve insanca davrandılar. Frankların 88 yıl önce kurbanlarının kanı içinde yüzmüş oldukları yerlerde ne bir bina yağma edildi ne de bir insana sataşıldı. Selahaddin'in emriyle şehirde nöbetçi mangalar dolaşıyor, Hristiyanlara karşı herhangi bir taşkınlık yapılması önleniyordu. Kendisi affedilen Patrik Heraklius, kendi hatırı için birkaç esirin de serbest bırakılmasını rica etti. Bu ricasına karşılık ona 700 kişi bağışlandı. Fidyelerini ödemiş olan Frank kadınları gözlerinde yaşlarla sultanın yanına gelip kocaları ölü veya esir iken nereye gidebileceklerini sorduklarında Selahaddin, esir bulunan bütün kocaları serbest bırakmayı vaat ettiği gibi dul ve yetimlerin her birine mevkilerine göre kendi hazinesinden hediyeler de verdi. Onun bu merhamet ve iyiliği ilk Haçlı Seferi'ne katılan Hristiyan galiplerin kötülükleriyle garip bir tezat teşkil etmekteydi. Stephen Runciman, Haçlı Seferleri 2'ye 390-391. Selahaddin'in dostlarından birçoğu ondan Hazreti İsa'nın göğe yükselmeden önce içinde yattığı kutsal mezar kilisesini tahrip etmesini ısrarla istediler. Çünkü bu kilise orada durdukça Hristiyan dünyanın Kudüs akınlarının hep sürüp gideceğini herkes biliyordu. Ama Selahaddin Haçlı dincilerin mantık ve yüreğiyle değil tamamen başka bir vicdanla, dindar vicdanıyla iş yapıyordu. Bunun için anılan kilisenin tahribine karşı çıkmış, Hristiyanların bu mabedi ziyarete devam edeceklerini de eklemiştir. Kutsal Mezar Kilisesi sadece 3 gün kapalı kaldı. Frank hacıları muayyen bir ücret karşılığında buraya girmeye başladılar. Runciman, adı geçen eser 2'ye 392. Kısacası Selahaddin, Hittin'de ve Kudüs kapıları önünde ilk Haçlı Seferi'nin utancını silmiş, intikamını almış ve şerefli bir insanın zaferini nasıl kutlayacağını göstermiştir. Selahaddin, Haçlılar gibi dinci değildi, dindardı ve Kur'an mümini bir dindarın yapması gerekeni yaptı. Selahaddin, bütün zamanların en dahi komutanlarından biri olmanın yanı sıra, yine bütün zamanların en muhteşem dindarlarından biri olmanın da onurunu taşıyor. Dincilik ve dindarlığın tarihteki en çarpıcı göstergelerini Kudüs'ün bu 3 fethi önümüze koymuştur. Selahaddin'de izlediğimiz eşsiz iman ve şahsiyetin, onun iman torunlarından biri olan Mustafa Kemal Atatürk'te ve yine bir Haçlı Seferi sonunda İzmir'de yaşandığını görüyoruz. 12. Haçlı Seferi ile Anadolu'yu işgal etmiş bulunan İngiliz-Yunan ordularının mahvedilip denize döküldüğü büyük taarruzun ardından 9 Eylül günü İzmir'e gelen muzaffer kumandan Mustafa Kemal, işgalci bayrağının indirilip Türk bayrağının çekildiği binaya gireceği sırada geçeceği yere bir Yunan bayrağı serilmiş ve Mustafa Kemal'in zaferini bu bayrak üzerinde yürüyerek kutlaması istenmişti. Çünkü İngilizler ve Yunanlılar Anadolu'ya girdiklerinde bunun onlarca benzerini yapmışlardı. Atatürk, dehasına ve imanına varis olduğu Selahaddin'in Kudüs'teki Kutsal Mezar Kilisesi için yaptığını Yunan bayrağı için aynen yaptı ve yanındakilere şu emri verdi. Bayrak bir milletin şerefidir. Hiçbir hal ve şartta çiğnenemez. O bayrağı yerden kaldırın. Oysa ki o bayrağa mensup milletin azgın askerleri daha birkaç gün öncesinde Türk analarının, gelinlerinin, kızlarının yatak odalarına silah zoruyla girip onların rızlarına saldırıyorlardı. O saldırıları durdurup o saldırganları yere gömen dahi kumandan, iş bayrağı yani bir milletin onuruna geldiğinde bütün hiddet ve acısını içine gömebiliyor ve tarihin önüne destani bir ahlak örneği koyuyordu. Müslüman tarihin, zaferin doruğuna yükselmiş dindar kumandanlarının hayatında bunun yüzlerce örneğini bulabiliriz. Haçlılarda ve genel anlamda Batılılarda bulunmayan ve sanıyoruz bulunma ihtimali de söz konusu edilemeyecek olan bir numaralı değer budur. Batı, yerin altını ve gökleri fethetti ama şurada gösterdiğimiz yüksek insanlık değerlerinin eşiğine bile yaklaşamadı. Bir şey daha söylememizin yeridir. Takunyalarının altına haç kazıp, bu haçı her çiğnediğimizde ayrı bir sevap alırız diyebilen sözde Müslüman dinci ve zihniyeti, Atatürk'ü din dışı göstermekte kendi şeytani ruhu açısından keyiflidir. Bu şeytani keyif onu öylesine mest etmiştir ki, dinin de tarihinde suratına tükürdüğünün farkında bile olamamaktadır. 21. ayrımın sonu, sayfa 345.